Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 31. söz Miraç-ı Nebeviye'ye aleyhissalatu vesselam dairdir. İhtar, Miraç meselesi erkan-ı imaniyenin usulünden sonra tereddüt eden bir neticedir. Ve erkan-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkan-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhitlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara Miraç'tan bahsedilmez. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Öyleyse biz Miraç'ta istibad ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittihaz ederek ona karşı serdi kelam edip ara sıra makam-ı istimada olan mülhidi nazara alıp serdi kelam edeceğiz. Bazı sözlerde hakikat-ı miracın bir kısım lem'aları zikredilmiştir. İhvanlarının ısrarıyla ayrı ayrı o lem'aları hakikatın aslıyla birleştirmek ve kemalat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam cemaline birden bir ayna yapmak için inayeti Allah'tan istedik.
Şimdi Miraç biliyorsunuz itikadi bir konudur. Yani imana taalluk eden bir meseledir. Amelle ilgisi yoktur yani. Ameli kısmı oradaki Miraç seyahatindeki muamelattır. Miraç'a inanmayan bir adam dinden çıkar. Diğer hakaik imaniyi kabul etse de Miraç'ı kabul etmeyen bir insan Kur'an'da geçtiğinden dolayı ehli dalalet kabul edilir, dinden çıkar. Şimdi Miraç'ın Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya olan kısmı ayetle sabittir.
İşte o Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel Mescid-i Haram ilel Mescid-i Aksa.
Subhanellezi, evet. İlahi. O ayetle Miraç'ın o kısmı yani ayetle sabittir. Diğer kısmı hadis-i şeriflerin Sünnet-i Seniyye'nin bilgi ve malumatıyla bize intikal ediyor. Yani Mescid-i Aksa'dan sonraki merhaleler, yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam şahit olduğu bütün meseleler, Miraç'la alakalı ne kadar mevzu varsa Mescid-i Aksa'dan sonra hepsi hadis-i şeriflerle beyan ediliyor. Şimdi, Miraç'ın kelime manası da merdiven, yükselme, uruç etme, çıkma, yücelme anlamına geliyor. İstilahi manası ise, önce şunu diyeyim, bu Miraç'ın yükselme manası sadece bizim bildiğimiz Peygamber Efendimiz'in mahsus olan Miraç için geçerli değildir. Her şeyin bir miracı vardır. Mesela namaz müminin miracıdır. Şimdi namazla mümin ne yapar? Merhale kat eder, mertebe kat eder. Risale-i Nur okumak bir marifetin miracıdır. Tıbba girmek. Mesleğini bir adamın geliştirmesi onun için de bir miraçtır, yükselmedir yani. Ticarette bir adam dükkandan başlar, AVM'ye kadar gelir. O da onun miracıdır. Hiyerarşide de böyledir. Yani bir adam bir memur olarak gider, bir gün gelir sistemin başına geçer. O da onun miracıdır. Bu yükselme sadece bir maneviyat açısından değil, meslekler açısından da her türlü mesele açısından da geçerlidir. Hatta atomlar bile. Üstadımız ne buyuruyor? Cenab-ı Hak hayat makinesini yapmakla, hayat makinesini çalıştırmakla alem-i kesifi, alem-i latif hesabına yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını kuvvetlendiriyor diyor. Her bir atomun bir hedefi, bir ana maksadı var. O da onun miracıdır. O da oraya gidecektir. Bu açıdan baktık mı uruç etme, yükselme fıtratın ve tabiatın genel bir kanunudur. Ama bizim burada okuyacağımız Peygamber Efendimiz'in has miracıdır aleyhissalatü vesselam. Diğer peygamberler de miraca mazhar olmuştur ama böyle bir miraç. Yani ruhuyla ve bedeniyle beraber Cenab-ı Hakk'ın meratib-i kemalatta seyr-i sülûku sadece Peygamber Efendimiz'e mahsustur, bir defa olmuştur. Bu hiçbir insana, hiçbir makam sahibine, hiçbir peygambere nasip olmamış bir hakikattir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna bir defa çıkmıştır. Bunun dışında Resul-i Kibriya'nın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yüzlerce miracı vardır. Bunlar hep ruhanidir ama. Hep ruhanidir. Mesela Abdülkadir Geylani'nin ta Arşale'ye kadar miracının olduğu söylendi. Üstad da bunu nakleder. Onlar da ruhanidir. Diğer peygamberlerin de miraçları ruhanidir. İşte bu ruhani miraca alışmış olan bazı İslam alimleri, özellikle diğer mezheplere mahsus, Ehl-i Sünnet'in dışındaki felsefeciler, İslam alimleri bu mantıkla Peygamber Efendimiz'in şu miracının da ruhani olduğunu, cismani olmadığını iddia etmişlerdir. Üstadın burada bütün meselesi bu miracın bedenen ve ruhen beraber olduğunun ispatıdır. Ve bir defa olduğunun hikmetidir. Böyle bir miracın Peygamber Efendimiz'in nasip olmasının sebeplerini anlatır. Bir de bu gitmenin içerisinde yatan maksat ve gaye nedir? Gitti de ne getirdi? Her şeye, her şeyden yakın olan Allah'a böyle merhaleleri kat edip gitmenin ne anlamı var? Kısaca, yani bedeni miraçla ilgili bu konuları bu başlıklar altında Muazzez Üstadımız işleyecektir. Şimdi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Hani'nin evindeyken, yani akrabası bir hanım, amcasının kızı olduğu rivayet ediliyor, evinde alınıyor, Mescid-i Haram'a getiriliyor. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar yolculuk, ayetle sabit olan yolculuk, etrafını mübarek kıldığı diye Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulan Mescid-i Aksa, mübarek kılması iki şekilde nazara verilir. Bir manevi mübarekiyet, bütün peygamberlerin %80-90'ı o civarda geldiğinden sonra kutsal bir beldedir. Bütün din mensupları orayı kendisinin kabul eder. Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar bu noktada Kudüs-i Şerif, yani Mezopotamya bölgesi veya Mescid-i Aksa'nın etrafı mübarektir. Ayette zaten öyle geçiyor. Bir mübarekiyet ciheti manevi olarak. İkincisi, o Mezopotamya maddi ve manevi servetlerin kaynaklarının menbaı olması hasebiyle. Tabi ayrıca bir maddi bereket de söz konusu. Bakın dünyada bütün olaylar, bütün planlar, bütün mücadeleler bura için kopuyor. Dikkat edin.
Evet. Orta Doğu mu?
Orta Doğu, evet.
Orta Doğu.
Yani Yahudiler boşuna Muharref Tevrat'ın kaidesine göre orada bulunmak istemiyorlar. Hristiyanlar boşuna orada mücadele vermiyorlar. Müslümanlar da boşuna mücadele vermiyorlar. Kudüs-i Şerif'i fetheden Selahaddin Eyyubi Kürt'tür, biliyorsunuz. Fakat kurduğu devlet Kürt devleti değildir. Araplar üzerinde hakimiyet kurmuştur. Kendi tabi olduğu sultana da yanlış yapmıştır. Ayrı bir konu. Özel meseleler, oralara girmeyelim. Fakat 25 yıl çadırda yaşamıştır. Sultanım demişlerdir. Biz Hristiyan krallarını, Hristiyan reislerini görüyoruz. Onların yaşadığı saraylar, kaşaneler çok farklı. Sen de sultansın. Sen buna onlardan daha fazla layıksın. Niye çadırda yaşıyorsun? O meşhur sözünü söylemiştir. Allah'ın evi, Allah'ın kutsal mabedi olan Mescid-i Aksa şey altındayken, tarassut altındayken, işgal altındayken benim bir evde yaşamam reva mıdır demiştir. Orayı fethedene kadar çadırdan dışarı çıkmamıştır. Bu onun cihat ruhunun bir özelliğidir. İkincisi, dünya itibar etmemesiyle ilgili kefenini bir mızrağın ucuna iliştirir. Haftada bir gün bir nida, davetçi diyelim biz, vasıtasıyla ey Müslümanlar, bugün sizin sultanınız olan Selahaddin Eyyubi yarın kabre bu parça bezden başka bir şeyle girmeyecektir diye ilan ettirilmiş. Üstadımız da medar iftiharımız olan diyor, değil mi? Veya medar iftiharınız olan diyor Kürtlere. Selahaddin Eyyubi diyor. Üstad da bu anlamda müspet kanaatisi. Bu adamın her şeyinin doğru olduğunu göstermez. Fakat yaptığı hayırlı hizmetlere binaen Muazzez Üstadımızda bir ölçü var. Hasenat-ı seyyiatına üstün gelirse ona iyi nazarıyla bakar, onu desteklemiştir. Bu diğer Selahaddin Osmaniye için de, diğer bütün idareciler için de kaide kural böyledir. Şimdi Bu kutsal beldeler, bu kutsal mabetlerin olduğu mekanlar Allah tarafından hususi manada ikramlarla, nimetlerle donatılmış mahallerdir ki insanlığın yani yaratılışı, insanlığın yayılması, bütün maddi ve manevi mekanizmalar burada kurulmuş, buradan dünyaya yayılmıştır. Bu sebepten dolayı bu Mezopotamya bölgesi çok önemli. Bakın petrol de oradan çıkıyor. Dünyanın başka yerlerinde çıkıyor ama azamisi orada çıkıyor. Evet. Şimdi baştan bir daha alalım isterseniz.
İhtar, Miraç meselesi erkan-ı imaniyenin usulünden sonra tereddüt eden bir neticedir.
Şimdi imanda bir şey olmaz, tecezzi olmaz. Bu çok önemlidir bak, bunu herkese öğretirler. Yani akaid kitaplarının başında geçer bu konu. Amelde tecezzi caizdir. İmanda tecezzi caiz değildir. İmandaki çünkü şeyler, kaide ve kurallar bir tesbihin taneleri gibidir. Tesbihin tanesine birini kopardın mı hepsi gelir. İp artık kopmuştur. Veya kubbenin taşları gibidir. Bir taşı çektin mi kubbe yıkılır. Ya ben bir taşı çektim. Çektin ama kubbe yıkılır. Amelde kubbe yıkılmaz. Bir adam İslam'ın 5 şartından birini terk etse, orucu tutmasa, namaz kubbesi yıkılmaz adam. Kılıyorsa namazından sorumlu değildir. Bak, namaz kılan, oruçtan bir adam zengindir, hacca gitmez. Allah hacca hesabını sorar. İslam çatısı yıkılmaz. Ama iman noktasında hacca inanmıyorum dese, hadi istediği kadar namaza inansın, istediği kadar diğer hakaik-i imaniye inansın, o iman çatısı yıkılmıştır. İmanda böyle bir özellik vardır. Bak bu sebepten dolayı üstadımız Miraç meselesini nazara verirken diğer hakaiki imaniyeden medet alan diyor. Allah'ı bilmeyen, meleklere itibar etmeyen, ahirete inanmayan, semavatın varlığını kabul etmeyen. Diyeceksin ki abi semavatın imanla ne alakası var? Kur'an'da geçiyor ya. Semaya insanlar inanma mecburiyetindedir.
Semavat.
Evet. Sadece semavat bizim teneffüs ettiğimiz maddi semavat değil. Bu da Allah'ın kastettiği, peygamberan nizamın, büyüklerinin, makamlarının olduğu, manevi mekanizmaların veya makinaların bulunduğu semavatta işler var. Kur'an semavattan bahsetmişse buna iman etme mecburiyetindeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam oraları geziyor. Ayda hayat var mı yok mu gidip yoklamıyor. Menfaat açıdan bu gezme söz konusu değil. Miracın içindeki sır ve hakikatler semavattaki mahiyet ve keyfiyetle örtüştüğünden dolayı. Mesela buyuruyor ki Miraç yolculuğunda öyle bir yere getirildim ki mukadderat-ı ilahiyeyi yazan kalemlerin sesleri bana işittirildi diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani devlet dairesine eskiden gireriz. O hatırlayın yani daktiloların sesleri nasıl işitiliyorsa o zaman da bunlar daha güzel anlar. Şimdi bilgisayar çıktı, sesler daha kalmadı devlet şeylerinde. İşte Cenab-ı Hak'lı hikmetin manevi mekanizmaların da nasıl işlediğini Peygamber Efendimiz'e gösteriyor. Bu manevi mekanizmaların kararına göre maddi mekanizmalar aşağıda harekete geçerler. Bakın hatırlayınız, Sünat'ın arkasında rüyada bir hitabede ne buyuruyor? Bir cuma gecesi diyor değil mi? Bir nevm ile alemi misale girdim. Her asrın içerisinde bulunduğu bir cemiyet, bir topluluk gördüm. Her asrın mebusunun içerisinde bulunduğu bir heyet, bir topluluk gördüm, bir meclis gördüm. Biri bana amirane şöyle dedi. Şimdi, rüyayı sadık olunca amirane diyen kim olabilir? Üstadımız da tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rüyayı sadıka diyor çünkü. Ey felaket felaket asrın adamı, senin de fikrin var, re'yini beyan et. Veya re'yin var, fikrini beyan et. Dedim sorun cevap vereyim. Ne haddime. Ben kim boyu bize cevap vereyim. Bu kadar zevat-ı muhterem var, onlar cevap versin diyemez. Vazife cümleden aladır. O asrın vekili olarak o üstadımız orada konuşacaktır. İşte o muhterem meclisin aldığı kararlar aşağıdaki insanların tatbik edeceği meselelerdir arkadaşlar. Biz orayı razı etmeye bakalım. Üstad da buna ne diyor? Yani Cenab-ı Hakk'ı razı ettikten sonra isterse, hikmeti iktiza ederse haklara da kabul ettirir. Biz kendimiz Allah'a beğendirelim. Hiç birbirimize beğendirmiyoruz. Allah bizi beğendi mi? Halklar da beğeniyor. Şimdi yukarıdaki mekanizmaları müspet çalıştırdık mı yani? Neyimizle? İbadetimizle, ahlakımızla, faziletimizle, samimiyetimizle, ihlasımızla olaylar bizim lehimize döner. Buna oraya göre hareket eder. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak semavatta ve yani uzayın diyelim, kainatın yüce alemlerinde, ulvi alemlerinde maddi mekanizmaların merkezlerini, kaynaklarının menbaalarını gezdiriyor. Bura teferruat. Bura hiç önemli değil. Bir çekirdeğin içini gezen bir adam, bir karınca çekirdeğin içine gir der şey, gördü çıktı 5 dakikada. O 5 dakika görmekte o çekirdeğin ağaç kaç sene sonra çıkar? 3 sene, 5 sene. Başına ne gelir o onlarca, nesli yüzlerce sene. Hiç teferruata girmeye lüzum yok. Çekirdeğe girdi mi? Gördü mü? Maddi ve manevi kaderini. Gelip rahat konuşur. O çekirdekten çıkan ağacın ömrü, yılı, nesli, nesebi kıyamete kadar gelir. Hiç mesai sarfına, zaman israfına lüzum yok. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç yolculuğunda Allah'ın o nüven nüktesindeki mekanizmalarını ve Allah'ın ilmindeki vücudi alanları halk etmiş, göstermiş, açmış. Asırlar sonra meydana gelecek olayları rahatlıkla ifade etmiş, müjde vermiş. Biz onları yeni yaşıyoruz. Miraç'ta de böyle bir hakikat var. Sadece mekan değil, zamanda da geziyor. Kainatı geziyor ama bir de zamanı geziyor. Mesela bir burada mekanı gezme vardır. Bir de bu mekanda olacak olay ve hadisatı bir film içinde seyretme var. Burada bu mekanda olacakları zaman meselesidir. Mekanı gezmek zaman şeyle mevzidir, halle ilgilidir. İçindeki olayları görmek istikbal ve maziyi birden ihat edecek nazarla ilgilidir. Böyle bir miraç, böyle bir uruç, böyle bir ibadettir. Yani miraç meselesi. Mesela lev, kalem, arş, kürsi, siddetil müntaha, cennet, cehennem. Bak bunlar ulvi alemlerdir. Süfli alem, dünya, dünyanın bağlı olduğu vega yıldızı, yıkılmaya müstahit alem, süfli alemdir. Çünkü bunların içerisinde zıtlar birbirine girmiştir. Hayırla şer birbirine karışmıştır. Değişken olan aleme biz ne diyoruz? Alem-i süfli. Değişmeyen, ebede uygun şekilde yaratılmış, fani dünyadan ayrılmış, başka alemlerle irtibatı olanlara da ne diyoruz biz? Ulvi alemler diyoruz. Cennet, cehennem bunlardandır. Arş, kürsi, lev, kalem bunlardandır. Fakat şimdi şöyle bir mesele de var. Bunu da anlatalım çünkü daha sonra okuduğumuzda sıkıntılar yaşanmasın. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın semavatta ve kainatta ulvi alem diye yarattığı bu yüce mahlukatın ve masnuatın diyelim iz düşümleri, nüveleri anlatabildim mi? Yerde de mevcuttur. Ama onların ayarında değildir. Öz ve özeti, hülasası anlayacağımız şekilde Allah bunu süfli alemlerde de numune olarak yaratmıştır ki biz bundan onları mukayese edelim diye. Hele hele insanda bu bir nevi adeta yerleştirilmiştir. İnsan da alemin özü özeti olmasa sebebiyle. Mesela alemi misal var. Bir misal alemi var bu kan. Yani yaşadıklarımızın ve yaşayacaklarımızın, müşahedelerimizin oraya yansıdığı, orada bir yerde bulunduğu, resmedildiği bir alem var. Biz bunu alemi misal diyoruz. Bizde bunun neyi var? Numunesi, hayal. Hayal insanın yani gördüklerinin hayal aleminde temessülüdür. Ama bütün kainatın yaşadıklarının, bütün kainatın başından geçen olayların kainatta bir temessül yeri var ki biz ona alemi misal diyoruz. Hayal onda bir numune olarak alınmış, bize verilmiştir. Anlatabildim mi? Leyh-i mahfuz var. Her şeyin hıfız ve muhafaza edildiği bir alem var. İnsanda ondan numune örnek hafıza vardır. Alem ervah var. Bizde ondan ayrılmış bir tane ruh var. Sadece bizde mi? Hayvanatta da var, nebatatta da onun kanunu var. Mesela kürsi var. Kürsi hikmetin arşıdır. Kürsi hikmetin arşıdır. Yani kainatta olan bütün olay ve hadisat maslahatlıdır, gayelidir, menfaatlıdır. Abesle ilgisi olmayan meselelerdir ki bunun arşı kürsidir. merkezi. İnsan da onun izdüşümü akıldır. Aklı kürsüyle paralel halde değerlendireceksiniz. Mesela bu örnek daha verelim. Arş, evvel, ahir, zahir, batın isimlerinin hali tava karışığıdır. Ama kainatın arşı özel bir mekanda, özel bir alandadır. Onu melekler taşır. Bakın şimdi. Bizde onun karşılığı nedir? Kalptir. Sadece bizde midir? Hayır. Bir bitkinin de tohumunda bir kalp vardır, bir arşı vardır. Her bir mahlukun bir arşı vardır. Canlılarda bu kalptir. Başkalarında onların merkezi manasında kabul ettiği bir arştır. Üstad da bunu şöyle nazara verir. Kalp de bir arştır. Fakat ben de arş gibiyim diyemez diyor. Bak şimdi. Sidretül münteha. Nedir sidretül münteha?
Her şeyin nihayeti.
Her şeyin, yaradılan her şeyin nihayetidir. Bizim de sidretül müntehamız var. Biz de mahlukuz, hudutluyuz. Ama bizimki bize göre. Ağacın da bir sidretül müntehası var. Baharın da bir sidretül müntehası var. Bir mikrobun da var. Bakın bunları başka yerde duyamazsınız. Bu miracı kim mütala ederse etsin. Bunlar Allah'ın izniyle çok özel yerlerde yani vasıflı insanlarla yapılmış size bilgileri aktarıyorum ben. Çok kardeşler de burada hata yaparlar. Gidin Anadolu'da bir yerde Miraç Risalesi'ni okuyun. Bakın tarzı telakkilere bir görün. Bu örnekleri veriyoruz. Yani semada bir arşı var, kainatın arşı. Her yaratılan mahlukun bir arşı oluyor da niye siddetül müntehası olmasın? Kainatın sonu öyle, benim de sonum var mı yok mu? Benimki bana göredir. Bir planın sonu var. Bir daire, bir kulübenin de sonu vardır. Bir AVM'nin, bir gökdelenlerin de sonu vardır. Ama onunki ona göredir. İş bitti der adam, tamam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tefekkür boyutuyla alemi meratib-i kemalat noktasında bitirmiştir. Onu bitirince bir masnuatın da meratib-i kemalat noktasında tefekkür boyutuyla bitişi olmaz mı? Bunu bitirdikten sonra onu bitiriyor çünkü. Mesela bir üniversitenin sonu vardır, diploma alırsınız. İlkokulun da sonu vardır. O da onun sidretül müntehasıdır. Bir adam ilkokulda gitse gitsen nereye gider en fazla?
Dördüncü.
Ha bitti işte. Ondan sonra bitti ya, bir şey yok. Ondan sonra başka bir okul başlar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu böyle bakacaksınız. Kab-ı Kavseyn, o da aynıdır. Mesela Kab-ı Kavseyn, bir kainatın Kab-ı Kavseyn'i var. Yani imkanla vücut ortası dediğimiz. Yani mesela Esma-i İlahiyye ile yaratılan mahlukatın temas noktası. Bakın temas noktası. Ama yaratma cihetiyle temas noktası. Anlatabildim mi? Kainatın Kab-ı Kavseyn'i ayrıdır. Bir mikrobun Kab-ı Kavseyn'i ayrıdır. Bir taşın Kab-ı Kavseyn'i ayrıdır. Bir peygamberin Kab-ı Kavseyn'i ayrıdır. Onda tecelli eden esmanın adet ve keyfiyetiyle kainata tecelli eden esmanın adet ve keyfiyeti farklıdır. Bazı esma-i ilahiye genel manada, umumi manada kainatı idare ederken kainatın bir Kab-ı Kavseyn dediğimiz mekanizmaları vardır. Mesela bu ordudan örnek verirsek, Genelkurmay Başkanlığı'nın bütün orduya emrettiği bir makamı vardır. Orada ondan talimat alır. Bu Ankara'dadır. Ama onun bir iz düşümü vardır ki, onbaşı da bu yetkiyi kullanır ama 10 kişiye kullanır. O da o emirden aldığı güçle şunu yapındır, 10 kişiyi yatırır kaldırır. O da onun Kab-ı Kavseyn'idir. O emirle yani askerlerin hareket noktaları diyebiliriz biz buna.
Dairesinin içerisinde müdahale ettirmiyor.
Şimdi anlatabildim mi? Bunu siz sonsuza kadar uzatabilirsiniz. Her bir canlı için düşünebilirsiniz. Arş. Bir maddi arş vardır, bir de manevi arş vardır. Anlatabildim mi? Nasıl ki? Burada da alezlerim manevi arş diyor. Maddi arş pek. Hayır, beraber. Mana maddesiz iş yapmaz. Eğer insanda tecelli eden Esma-i İlahi bir temerküz noktası olacaksa, bunun bir de mekanı olacak. O da kalptir. O da kalptir. Yani esma-i insanda tecelli eden ilahi isimlerin tecelli merkezi kalptir. Ama vücuda öyle sirayet etmiştir ki bu esma-i ilahiye kalbi diğer organlardan ayırdığımız gibi tecelliyatı ayıramayız. Kalpteki tecelliyatla tırnaktaki tecelliyatı ayıramayız.
Abi vacibül vücutla alakalı nasıl? Yani
vacibül vücut. Güzel, bak Allah razı olsun. Vacibül vücut. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın her bir isminin kainattaki tecelliyatıyla onu idrak etmeye çalışıyoruz. Halıktır, bak yaratmış diyoruz. Değil mi? Sanidir. Aha, sanat ortada. Hey, ya da sanatlar. Şafidir işte hastaneler, eczaneler, doktorlar. Değil mi? Rezzaktır işte rızıklanan binlerce, milyonlarca canlı. Vacibül vücuttur. Onun yani tecelliyatı, onun tezahüratını nasıl anlayacağız? Olmazsa olmazlar var kainatta. Olmazsa olmazda da onun tecelliyatıdır. Tamam mı? Öyle bakacaksınız.
Ne demek yani?
Yani mesela diyelim ki, hayasız insan yaşayamaz. Mesela. Rızıksız insan yaşayamaz. Mesela. Anlatabildim mi?
Su, toprak o da onlara gelir mi? Su, toprak vesaire kainatın olması.
Yani işte bu bir, yani bunu kaldığınız zaman meydana gelmiyorsa fark etmezsiniz. Bunu yayabilirsiniz. Anlatabildim mi? Mesela hidayetsiz insan mümin olamaz. İradesiz insan insan olamaz. Olur ama hayvan olur, affedersin. Anlatabildim mi? Mesela taş et gibi olmaz. Sertliğe ihtiyacı vardır. Sert olmayan şeye biz taş cinsinden bir şey diyemeyiz. Madenlerin özellikleri vardır. Nebatatın, hayvanatın. Olmazsa olmaz diye ne kadar aklımıza bir şey geliyorsa o da vacibül vücudun anlaşılması için bir hakikattir.
Abi şurada bir cümle var mı? Müsaadenizle. Bir hatta silsile-i felsefenin en mükemmel fertleri, bu silsilenin dahileri olan Eflatun ve Aristo, İbn Sina ve Farabi gibi adamlar, insaniyetin gayetül gayatı ruhu bil vaciptir. Yani vacibül vücuda benzemektir deyip bir avunane bir hüküm vermişler. Evet. Burayla nasıl bağlı?
Yo, onlar küfür canım. Onlar yani, doğru değil ki.
Vacibül vücuda benzemektir.
Küfür işte onlar. Hatayı
söylüyor. Cismani benzemek manasında.
Yok yok, hiç oraya girmeyin. Yani,
İlahlık ilan etmek.
Vacibül vücut Cenab-ı Hakk'ın varlığı zorunlu demek.
Evet.
Çünkü mahlukatı yani mevcudatı
biz
diyelim.
Biz de zorunluyuz gibi mi? Ha,
yok yok. Mevcudatı, işte mevcudatı diyelim. Mevcudatı İslam'ı üçe ayırıyor. Varlığı diyelim. Varlığı. Bir. Vacibül vücut. Allah'ın zat, sıfat, esma ve şuunat. Bunun dışındaki her bir ne olursa olsun Allah değildir. Bak zat, sıfat, esma ve şuunat. Efal olmaz. Efal mahluktur. Fiiller. İlah olamaz. Allah'ı tavsif eder. Allah'la muttasıf olmaz. Anlatabildim mi? Bu alem, zatı, sıfat, esması ve şuunatı, şeyin dediğimiz bu hakikatler vacibi vücut kavramı içerisine girer. İkinci vücutlar mümteniül vücut dediğimiz, yani varlığı kabul edilmeyen, yok olan, muhal olan vücutlar. Şirk bütün envailadır. Bunlar iman etme mecburiyetinde. İmanın kaidesidir. Üç, mümkünür vücutlar Allah'tan ve o şirk malzemelerinden başka her şeyde varlığı yokluğu tartışılan. Olsa da olur, olmasa da olur. Terazinin kefesi gibi mümkünür vücut dediğimiz her şey kainattır. Anlatabildim mi? Şimdi oradaki felsefecilerin hataları gurur ve enaniyetten dolayı, benliklerinden dolayı, Allah'ın vermiş olduğu akıl ve zekayı oldu mu? Yükseklik unsuru, yükseklik bir alameti gibi düşünerek kendilerini kademe kademe Allah'a benzetme noktasının ileri giden sapık bir mesleğin kanaatini üstadımız nazara veriyor. Bundan vacil vücut anlatamayız. Testtir o şey. Ya oradaki delil yanlış bir delil, onu diyorum yani. Ha. Ama vacil vücudu nasıl anlayacağız? Bak onu söyleyeyim. Vacil vücudu nasıl anlayacağız? Tercih olmazsa hiçbir şey meydana gelmez. Bitti işte. Bu kaydedir. Bak tercih etmediğimiz hiçbir şey vücuda gelmez. Bu onun şartı mıdır? %100. Allah'ın vacibi vücut dediğimiz yani özelliğinin kainattaki tecelliyatını mahlukatta böyle tefekkür edebiliriz. Yoksa vacibi vücut anlamda başka bir mevcut olmayacağından dolayı başka bir örneği veremeyiz. Bak bu neye benzer? Şimdi üstadımız ben bu şeylerin yazdığı söz basımı yeni neslin çıkarttı. Onların lügatlarında bazı şeylere baktım. Hatta onu hazırlayan arkadaşa da söyledim. O tefsirci arkadaş yok.
Kenan Demirtaş.
Dedim bakın, evet çok çalışmış, çok gayret göstermişsiniz. Fakat lügatta bazı kelimelerin manalarını verirken üstadın çeşitli yerlerde farklı manada kullandığını nazara almadan bir manayı vermişsiniz. Verdiğin mana bir yerde doğru, öbür yerde yanlıştı. Nasıl abi dedim. Bak dedim mesela. Mutlak. Mutlaka ne mana vermişsiniz? Kayıtsız. Hudutsuz. Her şeyi ihate eder. Değil mi? Doğru. Fakat üstad mutlakı münazaratta farklı kullanıyor. Nehi Kur'an'ı âim değildir, âim değildir, mutlaktır. Mutlak takyit olunur diyor. Kayıtlıdır. Peki nasıl yapacaksınız? Kayıtlıdır mantığına göre uluhiyet-i mutlakayı nasıl anlayacağız? Uluhiyet-i mutlakadaki mutlağı münazaratta nasıl anlayacağız? Bak ben bunu hocama sordum. İşte Risale-i Vukufiyet'le mantık yan yana gelmeyince bunlar da boş otur. Hele bizim şu lügat yok mu? Çok eksik. O lügatla Risale-i Vukufiyet okuyan adam sağlıklı bilgi alamaz. Ama faydası olur. Ya bu gibi incelikleri kavrayıp çıkaramaz yani. Evet. Buyur. Şimdi devam edelim.
Bu Kab-ı Kavseyn'i...
Kab-ı Kavseyn mevzuunda yani imkanla vücub ortası diyoruz ya. Şimdi bakın arkadaşlar, Allah kâhneti yaratmış. İçine de malzemeyi doldurmuş. Hadi çalış dememiş ki. Her an yaratma var. Her an Esma-i İlahiye'nin tezahüratıyla yaratma kalk etme söz konusu. Anlatabildim mi? Bak bunu Elmalı çok güzel anlatıyor. Diyor ki ses titreşim olarak gelir. Kulağın zarığına temasta ne olur orada? Olur ama orada bir sır var. O nedir o sır? İktirandır. Bak üstad iktiranla illeti nasıl ayırıyor birbirinden? İllet değil. İllet orada bir yaratma. Sesi Allah yaratır. Biz titreşimle kulak zarını iktiran ettiriyoruz. Allah sesi olanı yaratır. Biz peygamberi görüp eteğini öpüp biatımızı tazelemekle iktiran yapıyoruz. Hidayet Allah yaratıyor o anda. İstemese yaratmıyor. İşte bu talip. Buyur. Bu istememe iradeyi arızalı kullanmaktan kaynaklanırsa muhatap mesuldür. Yaratabildim mi? Çünkü iradenin tamamen teslimiyetin hakkını vermemiştir. Fakat verdiği halde Allah nasip etmezse kul sorumlu değil. Ne gibi? Fetret dönemlerindeki küfürdeki adamlar gibi. Yamyamlar gibi. İnsan ama hiçbir şeyden haberler. Peki bunu anlatmak için üstad bize ne ifadede bulunuyor? Her ne kadar irade-i cüziye olsa da irade-i külliye esastır. İrade-i külliye, irade-i cüziyeyi atar. Diyor mu demiyor? İzaca kadar umyal basar. Bak, işte her şeyin Allah'ın elinde olduğunu öyle anlayalım. Bir kurşundan adam ölüyor, 100 kurşundan ölmüyor. Orada bir müthiş bir sevk idare var. Canım. Bir tanesi kalbini isabet ettirmiyor Allah. Adam da kalbe nişan alarak atıyor. Müessir hakikinin kim olduğu her yerde ortaya çıksın diye Allah bu açık kapıları her yerde bırakıyor. Aynı doktor, aynı hasta, aynı ilaç, aynı hastane. Birine şifa, birine ölüm. Çünkü niye? Müessir hakiki Allah'tır. İktiranı illetle karıştırmayalım. Her şey iktiran. Her şey. Başına gelip ders yapıyoruz değil mi? Burada bir iktiran var. Allah anlamaları herkese ayrı ayrı taksim eder. Bu taksim etmede herkesin düşüncesi, kafasında geçen gövdesi burada atlı, Allah bilir nerede geziyor bilmiyoruz ki biz. Ona nispeten de istifade eder. Bunları alemimizde muhafaza edelim. İmkanla vücut ortası da dediğimiz vakit her bir mahlukun mahiyet ve keyfiyetine göre kaç esmayı Cenab-ı Hak ne kadar tecelli ettirecekse o esma ile o mahlukun bir nispeti, bir alakası vardır. Her bir zerrede bile imkanla vücub ortası vardır. Yani mesela bir atomu incele, parçala nereye gideriz en son? Enerjiye az daha git, esma-i ilahiye bitti. Orada bir tecelliyat var. Bu zerrede öyle oldu, bu kübrelerde de böyle. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zerredeki ve yerdeki bu özellikleri, bu mertebe, kemalat mertebelerini ikmal ede ede bunun arştaki ve semavattaki yüksek ulvi yerlerdeki esas merkezlerinde gördü. Bir onbaşı da orada ne yapar? Onbaşı ne yapar? Onbaşılık nedir? Mangayı gezdi, gördü. Biraz daha, biraz da bir de bunun neyini göreyim dedi. Tüm orada hükmeden merkezini göreyim. Orada oradır. Her bir mesleğin de bu anlamda alttan yukarıya kadar neyi vardır? Merhaleleri vardır. Bizim Afşin'de elbise termik santralini gezen var mı içiniz?
Ben.
Onun beynine götürdüler mi sizi? Bir beyni var onun. Alper diye bir kardeşimiz var. Oranın başında. Bu yani şu odadan belki 6-7 bir büyüklüğünde bir merkez. Orada bütün elektronik cihaz mutlaka götürmüşlerdi. Elektronik cihazlar var orada. Hangi bager nerede ne iş yapıyor? Orada kumanda merkezi vardır. O koca alanda bütün fabrikayı adam oradan bir pilotun kabini gibi idare eder. Orada bir sinyal verdiği zaman bilir ki ta 10 kilometrelerde bagerin şurası arızalanmış. Talimatı verir, gider adam orayı şey yapar, tamir yapar gelir. Yani şeyinden, kömürü çıkartmadan ta elektrik imalatına kadar bütün sistem bir merkezde küçük küçük böyle paneller içerisinde bir kumanda merkezi gibi orada idare ediliyor arkadaşlar. İnsanda beyin var, kalp var ya usta. Allah da öyle şey yapıyor yani şeklinde. Bir de bunun kürsi gibi, arş gibi, levh gibi, kalem gibi neleri vardır? Kainatta ulvi mekanlar var. Melekler şurada yazıyor. Levh kalem sadece orada değil ki, bizde de var. Hatta sabah cetlerini yazan yok mu arkadaşlar? He? Küçük bir muhasebenin de levh kalemi vardır. Devletin levh kalemi vardır. Aynen bunun gibi yani kontrol, müvekkel meleklerin yani vazifeli olduğu alanlarda tespitler olduğu gibi bir de kainattaki bütün çalışan sistemin öyle bir merkezi vardır ki orada devlet dairesi gibi tabiri caizse. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam küçüğünü de büyüğünü de geze geze Miraç'ta maddi ve manevi bütün kemalatların zirve tepelerine kadar gitmiş, görmüş, emri almış, dönmüş diyor. Bence yani Miraç'ı özet olarak sırrını ve hikmetini bu anlamda anlamak lazım. Şimdi oku. Evet, var mı sorun var?
Peygamber Efendimiz'in kabı kavsiyemine hiç değinmediniz de ona.
Yani dedim ya her bir
şöyle bir şey
mahlukatın dedim tecelliye mazhar olan esmadan ne kadar hakkı varsa. Bak mesela şu insana tecelli eden esmayla Halik ismine bakın. Onu göreceğimiz için ben girmek istemedim. Halik ismi taşta da tecelli ediyor. Değil mi? Bitkide de insanda da. Peki mertebe farkı var mı? Var. İnsanda tecelli eden taşta da o da insan olur. Onun da bak mertebe tecelli. Yani mazharların kabiliyetine göre tecelli ediyor. Kebandan ceryan çıkıyor ama 10 wattlık bir ampulü de yakıyor. Bir fabrikanın enerjisini de temin ediyor. Fabrikanın enerjisini 10 wattlık ampule verdik mi ampul ona dayanamaz. Musa Aleyhisselam'ın Tur-i Sina'da dayanamadığı gibi. Onun hakkı 10 wattlık. Ama ne istedi? Yüksek bir mertebeye muhatap olmayı istedi. O başka bir peygamberin hakkıydı belki. Şimdi bu böyle bir de adet farklılığı vardır. Taşta Allah'ın Hay ismi yoktur. Bak. Rezzak ismi yoktur. Şafi ismi yoktur. Hadi ismi yoktur. Rahim ismi yoktur. Kerim ismi yoktur. Niye? Şefkate ihtiyacı yok taşın. Bir de adet farklılığı yani şöyle diyelim bir cümleyle. Esma-i İlahiyenin adet ve keyfiyet noktasında farklı tecelliyatı mahlukatta mahiyet değişikliğini oluşturuyor. Rütbeler gibi. Bir yıldız koydun mu teğmendir. İki tane koydun mu üst teğmendir. Hemen değişiyor. Pırpırlar da öyle. Kainatın farklı yaratılışının hikmeti Esma-i İlahiyenin onun keyfiyetine göre mertebe mertebe farklı tecelliyatından geliyor. İşte farklı tecelliyatın o masluğu ve mahluğu sek idare noktasında bir temas daha ileri gitmeyelim bir halk etme noktasıdır. Tamam mı? Mesela ruh. Bakın ruh. Vücud idare ediyor ama nasıl idare ediyor? Her yere sirayet etmiş. Mutlaka hücrelerin içini dışını önünü arkasını ne yapıyor? Vakıf. Böyle diyelim yani. Hakim. Onun da bir temas noktası var ki canlı canlı karıyoruz biz. Çürümüyoruz. Dökülmüyoruz yani. İşte o temas noktaları bilmek ve idrak etmek. O ruhun bir hücreyle münasebetindeki kabı kavseyin ruha bakan kısımla, öyle diyelim, ayırmak doğru değil ama anlamaz değil. Ruha bakan veçeyle hücreye bakan veçey nasıl farklıysa, aynı ruhun gözün tamamını sevk idare eden, ona bakan veçesiyle göz ayrı bir şeydir. Yani onu ilerde ruhun, onunla münasebetinin temas noktaları dersek, bu temas noktası da çok nakıs bir tabir oluyor. Çünkü ruh o şeyin içini dışını, önünün arkasını ihata etmiştir. Teması anlayın nasıl anlıyorsunuz burada. İşte bu yüzden biz buna kab-ı kavseyim diyoruz. Bu kab-ı kavseyim, semavatta en yüksek manadan keyfiyette olduğu gibi temsil edilen bir makam. Oğlum, mahlukat içinde geçerlidir diyoruz. Evet.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili hani o hadisi kutsi var ya, sen olmasaydın ben bu alemi yaratmasın diye. Peygamber Efendimiz adeta Cenab-ı Hakk'ın indinde mevcudat ve mahlukattan ayrı bir yere konmuş oluyor. Yani bu hadisi şerifle bütün alemin yaratılmasına yegane sebep olarak ifade ediyor. Bu yegane sebeplik onun işte Kab-ı Kavseyn makamının da bir ifadesi midir? Yani makam itibariyle bütün mevcudatın ötesinde bir makam. Yani Peygamber Efendimiz, çünkü Kab-ı Kavseyn ifadesini kullanırken yani özellikle mesela biraz önce miracı kullandık. Evet, her şeyin bir miracı vardır ama fakat Peygamber Efendimiz'in miracı hiçbir miraca benzemez. Hı hı. Şimdi Peygamber Efendimiz yani her bir şeyin Kab-ı Kavseyn, onu bahsettiniz. Peygamber Efendimiz'de Kab-ı Kavseyn'i var ama fakat diğerlerinin Kab-ı Kavseyn'ine benzemez.
Tabii farklıdır. Ama
şöyle bir şey anlayabilir miyiz? Yani bu hadisi kutsiden, yani işte yani Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman imkan ve vücut ortası diye bir ifade kullanıyoruz. Kab-ı Kavseyn makamını ifade ederken. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hadisi kutsinin de manasını ifade etmekle beraber yani vücut dairesinden değildir ama imkan dairesinden de değildir. Böyle bir ifadeyi...
Hayır aman ha. Tehlikeli, bak ben işin başında bir cümle sarf ettim size. Vücut alemi sadece zat, sıfat, esma ve şuunattır. Allah ve onun özellikleri. Bakın, bunun dışındaki her şey mahluktur. Yani Allah değildir.
Peygamber Efendimiz
İki arada bir arada kalan bir şey olmaz. Kab-ı Kavseyn şu demektir. Bu bizim anlamamız için bir tabi imkanı vücut ortası şudur. Yani Allah'ın, bak şimdi ruhtan örnek verdik ya. Ruh insanı idare ediyor değil mi? Biz idare eden ruhtur. Ruh çıktı biz ne yapıyoruz? Yığılıp çöküyoruz yere. Yani ölüyoruz yani. Biz ölünce hücrelerimiz de dağılıyor. Bu ruh bu vücudu nasıl ayakta tutuyor? Ruh iskelet ayakta tutar. Ayaklar ayakta tutar. Öyle değil. İskeleti de ayakları da çalışan mekanizmaları da ayakta tutan ruhmuş. Nasıl tutuyor? Eli yok. Gücü yok. Kemiği yok. Her şeyinin içerisinde bulunmakla sevk idareyle tutuyor. Bakın şimdi. Bu sevk idarede vücutla irtibatı nasıldır? Bak biri ulvi alemdir, öbürü süfli alemdir. Bakarsan ruh ulvidir, vücut süflidir. Nasıl ediyor da nasıl tutup biz bunu şöyle tutup kaldırıyoruz. Kendimizi ayaklarının üzerine tutup kaldırıyoruz. Değil mi? Adam tıbbı ilimden kaldırıyor. Bak dikkat, kaldırmanın farklılıklarıdır bunlar. Şimdi yani kiloları yükle kaldırırız ama anlatabildim mi? İlimleri neyle kaldırır? Marifetle kaldırır. Bak görülen bir şey olmaz. Adam manen terakki eder, ilim havaya kalkar. Anladın mı? İbadet yapar, fazilet ayağa kalkar. Neyi kaldırırsak mahiyet ona göre değişiyor. Ruh bir şeyi kaldırınca bizim usulüne göre kaldırmıyor. Ama biz bizim usulüne göre cevap veriyoruz ki bu anlaşılsın diye. Yani anlaşılacak bir konuyu verdiğimiz misallerle paralel %100 örtüştürmek ruhu anlamamak demektir. Orada hemen misali bırakacağız, ruhun alanlarına gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Bazı şeyleri kaldırırken bizim bildiğimiz kaldırma usullerini kullanmaz. Anlatabildim mi? Mesela neyi kullanır? Değil mi? Diyelim ki kendine ait mahiyetiyle, özelliğiyle vücudu ayakta tutar. Normalde vücudu ayakta iskelet tutuyor. İskeleti ayakta tutan bir şey var. O da ruhtur. Ruh gitti mi adam kemik yığını olarak yere yığılıp kalıyor. Ayağa kalkamıyor. Kemik yığını kalkıp yani dik duramadığı gibi göz de ayağa kalkamıyor. Gözün ayağa kalkması nedir? Görmesidir. Bak dikkat et. Görme de ayağa kalkamıyor. İşitme de yerde sürünüyor. Allah Allah. Muhabbet de gidiyor. Bak dikkat edin. Kalbin çalışması, o kalbin ayağa kalkması çalışması, standart normal çalışması demektir. Ruh gitti mi, çalışma da duruyor. Bakın şimdi dikkat edin. Maddeye bir başka tesir ediyor, mekanizmaya bir başka tesir ediyor, organlara ve duygulara bir başka tesir ediyor ruh gidince. Demek öyle bir mahiyeti var ki, vücudun içerisinde bütün bu ülkeyi idare ediyor ama tutmak için şöyle bir eli yok. Temas etmek için böyle de gitmiyor. Bunlardan çıkın. Bunu örnek için veriyoruz. Ben bunu harekete geçirmem için bak bununla uğraşıyorum değil mi? Siz de bunu hareket ettiğini görüyorsunuz. Bunu hareket ettiğini gören nedir? Mustafa abi bununla uğraşıyor. Bak parmağı orada. Buna bir yön veriyor dersiniz. Peki ruh göze yön veriyor mu görmesi için? Kulağı işitmesi için yön veriyor mu? Ama böyle mi tutuyor? Tutmuyor. İşte ruhun bedenle o tutma münasebeti neyse biz o temas noktasına ne diyoruz? İmkanla vücub ortası diyoruz. Peki bir şey var burada. Ruh da mahluk. Ha, tabii. Ruh da esma ilahiye dayanıyor. Şimdi anlatabildim mi? İş esma, ruhta bir örnek çünkü. Ruhla beden münasebetini esma ilahiyle kainat anlamak için veriyoruz. Ruh da mahluktur. Demek o halde ruhu da ayakta tutan, ona bağlı cismi de ayakta tutan, ne kadar esma, hangi keyfiyetli insana nasıl tecelli ediyorsa onunla bir irtibat, münasebet noktası diyelim. Temas değil de. İşte bu imkanla vücut, vücuttur. İşte burada olayı keşfeden bir insan Allah her şeye şeyden daha yakındır. Kâneti gezmeye lüzum yok. Anlatabildim mi? Her şeye şeyden daha yakındır. Bu demektir. Burada hakikat anlaşılıyor zaten. Peki merhale merhale kâneti niye gezmiş? Berat-ı kemalette seyri sülükünden de. Allah'a gitme değildir. Bu bizde böyle, mikropta da öyledir, ağaçta da böyledir, taşta da öyledir. Esma-i İlahiye'nin tecelliyat ve keyfiyet ve kemiyet itibariyle tezahürat durumuna göre değişir. Ama bunun kainattaki göstergesi ve merkezi daha farklıdır. Anlatabildim mi efendim? Budur. Şimdi bakın, burada bir incelik daha var. Onun için bu hakikatları böyle anlatırken, oldu mu? Bir de bunlara Cenab-ı Hak bir mekan tayin etmiş. Tefekkürü ve algılamayı kolaylaştırmadır. Ruh demiş. Ruhun mekanı kalptir. Fakat öyle bir ruha sirayet etmiş ki kalpte oturduğunu kimse ne yapamaz? Anlayamaz. Genelkurmay Başkanı nerede oturur? Ankara'da Genelkurmay'da oturur değil mi? Gitse diyelim orduyu Siirt'ten idare etse bitmiştir. Mekan oradadır. Bina da bağımlı kalmayın. O nereye giderse onun mekanı oradır. Genelkurmay Başkanı yürüdü mü? Ordu yürür. Ordu yürüyor demek. Arkasından Genelkurmay Başkanlığı da gelir demektir. Mahiyet itibariyle. Şimdi fakat Cenab-ı Hak işte arşı bize anlatmak için bütün bir insanda tecelli edecek bütün esma-i ilahiyenin temerkül merkezi olarak neyi kabul etmiş? Kalp. Orada bir mekan vermiş. Bak dikkat et. Bak o kalp bu kalp değil. Esas kalp manevi kalptir. Ama neyin irtibatı vardı? Bu kalp irtibatı var. Hakim isminin, hikmetli iş yapmanın arşı, merkezi insanın neyidir? Aklıdır. Mekanı nedir? Beyindir. Adam düşünürken parmağını buraya götürüyor, buraya götürmüyor. Severken böyle yapıyor ama, değil mi? Düşünürken de böyle yapıyor. Ama ona da bir mekan, o da nedir? Beyindir. Cenab-ı Hak bir ağacın mahiyetini ve keyfiyetini da dikkat edin. Yani diyelim, ruhunu diyelim. Bir yerde muhafaza ediyor. Ona mecbur değil. O da çekirdektir. Çekirdek de biz onu taşıyoruz. Allah çekirdeksiz de muhafaza eder. Ruhu cesette taşıdığı gibi. Mecbur değil, cesetten çıkar, latif bir kılıfı giyer diyor üstadımız. Şimdi yani misalleri ve örnekleri motomot uygularsanız neticeyi hatalı çıkarırsınız. Misal sadece bakış açısı verir. Yani çünkü anlayacağımız konu Miraç konusu. Cenab-ı Hakk'ın kulla münasebeti. Şu verdiğimiz zavallı misaller olduğu gibi uygularsak hatalı şeyler çıkarabiliriz. Buna dikkat edin.
Peygamber Efendimiz'in kalbi kavseyini diğerlerinden farklı olması gerekmiyor mu?
Tabii ama şöyle farklı. Onun sen kendisinde bakacaksın. Peygamberimizin kalbi kavseyini deyince ona kalbi kavseyinlik makamını verme. Öyle bir şey yok. Yani Peygamber Efendimiz'de tecelli eden esma, kainatta tecelli eden esmadır. Doğru. Çünkü niye? Kainatın özü ve özeti. Ondan yaratılma itibariyle çekirdeği meyvesi odur. Diğer hiçbir insan tecelliyat noktasında Peygamberimizin makamında olamaz değildir. Ha, peki o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahiyeti itibariyle Madem kainatın çekirdeği ve en münevver meyvesidir, kainata tecelli eden bütün esma onda tecelli etmiştir. Oldu mu? O halde orada bütün esmanın tecelliyatıyla Peygamber Efendimiz'in zatı arasındaki kab-ı kavisiyenin irtibatı ve münasebeti kainattakine en yakın, en güzel, en şey cami örnekli.
En azam tecelli manası.
Odur. Kainattaki neyse onun özelliği odur. Bizdeki nakıs ve eksik kalır. Böyle bakacağız. Yoksa Peygamber Efendimiz'e arş makamı vermek, kürsüyü kabul etmek, kab-ı kavisiyeyi kabul etmek orayla karıştırılır, yanlış olur. İşte o zaman uluhiyetle yaklaştırmış oluruz ki hata yaparız.
Şirk
olur. Tehlikeli olur. Evet.
Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden adamlara Miraç'tan bahsedilmez.
Tabi adam semavatı kabul etmiyor. Yine gitti Allah korusun bir kere temel at önce. Hiçbir adam getirip de daha temel atmadan, evin incesini bitirmeden mobilyasını, halısını değil mi? Arazinin üstüne koymaz. Hayırdır? Başladı işte sermeye. Ya, ev yapısın. Neyi seriyorsun? Çünkü sana çürüyecek bunlar. Götür bunlar derdi. Dizaynıdır bu. İmanın dizaynı. Süsü bezeğidir. Şey, miraç kader gibi konular sonradan intikal edilir. Evet.
Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Evet. Öyleyse biz miraçta istibad ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittihaz ederek ona karşı serdi kelam edip ara sıra makam-ı istimada olan mülhidi nazara alıp serdi kelam edeceğiz.
Burada da üstad mesleği var biliyorsunuz. Bir kere bakın üstadımızda bir kayda var. Diyelim ki haşri okuyorsunuz. Haşrin içinde farkına varmadan diye hakaik imani üstad ispat eder. Muzzat Ahmedi'ye bakın. Aralarına sokuşturur. Niye? Ola ki o adam Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'ini idrak edip sağlıklı anlayabilmesi için diğer iman esası da arızası varsa onu da düzeltiyor ki bu tam yerleşsin alemde. Şimdi burada da böyle. Makam-ı istimada mümindir. Hasbel kadar o cemaat içinde bir de inancı zayıf biri olursa o da tam istifadesiz kalmaması adına Miraç'ta da üstadımız semavatın ispatına, meleklerin ve diğer hakaik imanın ispatına arada bir girip çıkacak. Evet.
Bazı sözlerde hakikat-ı miracın bir kısım lemaları zikredilmiştir. İhvanlarının ısrarıyla ayrı ayrı o lemaları hakikatin aslıyla birleştirmek ve kemalat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam cemaline birden bir ayna yapmak için inayeti Allah'tan istedik.
İnşallah.
Velhamdülillahi Rabbil Alemin.